Tüm izleyicilere günaydın. Son Nesil kitabından okumaya devam ediyoruz. Balhus Sulam'ın yazılarından sayfa 316 madde 8. Hükmedenlerin ve yöneticilerin sınıfı bir şekilde çalışanlar için sonuçta Mısır sürgünü bir koşul yaratacaktır. Çünkü her çalışan yöneticiler tarafından yönlendirilmekte ve yöneticiler de kendi ellerinin altından başka bir ülkeye kaçmalarına izin verilmeyecektir. Ve işçiler de tıpkı İsrail'in Firavun'un emrinde olduğu gibi o koşulda olmuş olurlar. Bunu zaten Rusya'da daha önce gördük. Diyelim ki insan kapasitesini %90'ını ülkesine veriyor, köle gibi. Ve bu köle günün sonunda da sadece elinde birkaç kuruşla kalıyor ürettiğinden. Dolayısıyla ülke herkesle ilgileniyor ve kimsenin terk etmesine izin vermiyor. Madde 9. Yönetici sınıfı sonuç itibariyle verimsiz olanları ve yaşlıları çalışan sınıftan ülkede parazit oldukları için öldürme isterler ve genelde aslında doğal açıdan ölmez kimse. Bunu daha önce de elbette gördük. Bu konuları okuduk. Stalin insanları kategorilerine göre yok ederdi. Nüfusu köle gibi, köle gibi davranırdı. Ve eğer komünizm tüm dünyaya yayılırsa, o zaman her ülke ürettiğinden fazla yer ise o toplumdaki bir grup insan yok edilir. Burada şunu görmemiz lazım. Balhus Sulam'ın ne kadar komünist rejim kategorisi tipiyle ilgili yazdığını görüyoruz. Çünkü her seferinde farklı bir rejim, farklı bir toplumdan bahsediyor. O yüzden ne zaman özgecil komünizmden ve ne zaman da terörizm ve nazizmden bahsettiğini görmemiz lazım. Ayırt edebilmemiz lazım. Kabalist toplumdan yani son nesilden bahsettiğini ayırt etmemiz lazım yazılarda. Madde. Eğer satıcılar ayrımcılara dönerse de fayda görenler de dilenci halini görür ve bu dağıtımı yapanlar da kontrol edenler tarafından denetlenirler. Daha önce de gördük Rusya'da nasıl polisi yarattıklarını, nasıl KGB'yi yarattıklarını, nasıl bir iç güç mekanizmasını yaratıp bir insanın başka bir insan hakkında nasıl ispiyonlayacağı bir mekanizmasını yarattığını ve rejime bu bilgiyi nasıl ilettiğini gördük Rusya'da ve rejimin de nasıl insanları korkutarak baskı vasıtasıyla çocuk iş gibi baskı vasıtasıyla korkuttuğunu ve bir alan içerisinde insanı kıskaca aldığını gördük. Ve kasten böyleydi. Yani bir korku rejimiydi. Ve dolayısıyla da tutunamadı. Çünkü bir toplumu insan doğasına uyuşmayan bir yapı içerisinde tutmak mümkün değildir. Ve toplum bu yöne doğru ilerlemek zorunda. Ve bu yüzden de o rejim yok olur. 12. Komünizm antikomünist bir toplum içerisinde var olamaz. Çünkü burada silahlara dayalı bir sisteme kimse tahammül etmez ve toplumun çoğunluğu devrim yapıp bu rejimi atar. Dolayısıyla çoğunluğu özgecil bir komünist olarak olmalı ve dolayısıyla nefret ve kıskançlık daha sonradan şöyle ki, hiçbir değişim eşitlik formuna aykırı bir şekilde gelişemez. Psikolojik olsun, sosyolojik olsun, ne seviyede olursa olsun. Bunların hepsi eşitlik formu yasasının bir parçası. Yaratanla yaratan arasındaki. Ve bu kıyaslama yasasında yaratan özelliklerini edinmemiz lazım. Ya bunu kendimiz üzerimize alıp yaparız, farkına varız, ya da doğa bizi zorlayarak yapar. Ama her halükarda yasa yasadır ve bu doğanın yasası mecburen uygulanmak zorundadır. İnsan ne yaparsa yapsın, özgür seçmenin olduğu yerde, anlayışlarında ve bilinçlerinde 3 aşağı 5 yukarı kendi katılımlarıyla ya da olmasa da dünyadaki hatta daha kapalı ve daha güçlü rejimler vardı. Rusya'dan daha kapalı ve güçlü. Onlar da değişmek durumunda kalmıştı. Dolayısıyla bu tür rejimler başarılı olamaz. Ta ki son nesil dediğimiz nesile gelene kadar, yani özgecil ihsan eden bir komünizm. Çünkü bu doğaya eşit bir sistemdir. Bunun içinde hiçbir seçimimiz yok. Çünkü tek seçimimiz bu tür olacak bir topluma yönelik direncimizden kaynaklanan ızdırabı elimine edip bu safhaya gelmek. Ve eğer yapmazsak zorunlu bir şekilde bu forma gelir. Son olarak nefret ve kıskançlık üzerine kurulmuş bir komünizm burjuva sınıfını yok etmekten daha fazla hayatta kalamaz. Daha önce nefret ve kıskançlık safhasında yaşayan insanlar şöyle görüyoruz. Bugün de Rusya'da nasıl geliştiğini görüyoruz. Eğer insan rejim değişmezse özgecil komünizme, o zaman kaderimiz bu yönde her gün ızdırap çekmek ve toplum içerisinde nefretten başka bir şey olmaz. Ve dünyada bunun başka hiçbir örneği yok. 14. Doğadan kaynaklanan komünizm rejim doğası gereği anti-komünist rejimlerle ömrü boyu kavga etmek zorunda. Çünkü her insan aslında kremanın kremasını almak istiyor ve mal edinmek istiyor ve arkadaşına da küçük bir parça vermek istiyor. Doğa kişilerin eğitimine ya da fikrine göre değişmiyor. Dolayısıyla insan hiçbir zaman haklı bir dağılımla hem kabul olmaz, hem kabul etmez ve ordu da zaten sürekli bu sürecimlerde tetikte. Ve eğer pozitif rejimlerde insanın hırsızlık yapmasını yasal bir hale getiriyor. İsrail bir örneği göstermeye, tüm ülkelere bir örnek göstermeye için kalifiyedir. Rejim, egoistik komünizm rejimi, insanın doğal bir şekilde ilerlemesine izin vermez başka bir rejime yönelik. Ama bir nevi insanların metodu edinene kadar bir sistem içerisinde kalmalarını sağlamaktan başka bir şey yapmaz. Ve bu bir metodun var olduğunu, yeni bir metodun oluşumuna göre ihsansal, özgecil bir metot ortaya çıkana kadar bu baskı değişmez. Böyle burada diyor ki İsrail tüm ülkelere bir örnek olabilir diyor. Ve bu İsrail dediği bu örnek olmadan, elbette tabii biz burada İsrail ülkesinden bahsetmiyoruz. Buradaki İsrail tanımına giren birkaç insandan bahsediyoruz. Ve bu fikri edinen insanlardan bahsediyoruz. Bir araya gelip böyle bir örneği oluşturabilecek insanlardan. Ve özellikle egoistik komünizm safhasından geçmiş ülkelere özellikle göstermeleri lazım. Ve onlara nasıl böyle bir düzeni gerçek temeller üzerine oluşturulabileceğini gösterebilirler. Burada egoistik komünizmden bahsediyor. İlerlemek dışında hiçbir seçimi olmadığını söylüyor ve işin içinden çıkacak bir opsiyonları olmadığını söylüyor. Çünkü bu daha çok burada Baal Hasulam'ın zamanına denk geliyor. Çünkü Baal Hasulam bunu 1950'li yıllarda ölümünden önce yazdı. Birçok hayal gücü olduğu için değil ve fantezilere falan inandığı için değil elbette ki. Ama şu olay, eğer bir grup insan denerse ve bir şekilde doğanın içerisinde var olan her neyse ona dayalı yaşamaya çalışırsa, buna endeksli olarak böylelikle doğanın kanunlarını kendisine eşleştirir. Ve bu özgecil yasaya sınırsızca vermek, sınırsızca ve hesap olmadan sevgi, mantık ötesi sevgi, bu yasa hepimiz üzerinde her seviyede işler. Sonsuz dünyanın seviyesinden bu dünyaya kadar. Doğa bize bu şekilde davranıyor. Bize olan %100 sevgiyle yaklaşımda bir gizlilik var. Ve gizlilik üst gücün gizliliği değil, bizde. Biz kendimiz bunun gizli olmasının kaynağıyız. Biz eğer kendimizi kapasitemiz dahilinde ışığa endekslersek, mekanik ve basit bir şekilde kendimizi zoraki kılarak bile buna tekabül edecek şekilde bu basit, saf, sabit ışıkın ışıkla bir eşitlik formu elde ederiz. İstesek, istediğimiz için ya da bir gereklilik hissettiğimiz için yaptığımız zaman bir çaba sarf ediyoruz. Ve duran bitkisel, hayvansal hangi seviyede olursa olsun bizi bir şekilde ışıkla eşit forma getiriyor. Bu üzerimizde işliyor. Ve üzerimizde işlediği zaman yaptığımız özel çalışmalarla o zaman o topluma o toplumdaki insanlar arasında bir bağ veriyor. Bir, ve bu bağdan sonradan bu bağın kopması sonra çok zor bir şey. Bu bağ oluştuktan sonra. Ve toplumun bir temeli oluyor. Ve vermek üzerine inşa edilmiş bir toplum. Ve bu uygulamalar bilinçli ya da gönüllü arzu vasıtasıyla olmasa bile bu rejimin çerçevesi vasıtasıyla çekilen ışık toplumun temeline damgasını vurduğu için mekanik olarak işlemesine izin verilir. Dolayısıyla burada şöyle diyor, nesiller boyu bir lanet vardır diyor. Egoizme göre hesap yapan insanlardan çok farklı bir grup insandan bahsediyor burada. Bu rejimden geçen insanlar ve birçok yerde oldu bu dünyanın birçok köşesinde ve gelecekte de göreceğiz o ülkelerde ne kadar insanların içine kazındığını göreceğiz. Belki de dünyanın üçte biri. Güney Amerika'da göreceğiz, Çin'de göreceğiz. Nasıl birçok yerde nasıl bu izden kurtulunamadığını göreceğiz. Bu ülkeler aslında özgecil metodun zamanla çabuk olarak başka ülkelere nazaran, başka rejimlere nazaran daha çabuk duyulmasına sebebiyet olacak. Özgür olmalarına rağmen. Çünkü daha önceden bununla ilgili bir yoldan geçtiler. Kendi arzuları olmadan, istekleri ve hemfikir olmadan geçtikleri için mekanik olarak. Üst güce endeksli olarak. Aslında komünizm düşüncesiyle çok anti fikirler var, negatif görüşler. Evet, doğru. Ama aldıkları o şekle göre, o şekil, o yaklaşım, o çerçeve insanın içinde kalır. Ve insanın içinden löp diye çıkamaz. Burada ruhlardan bahsetmiyoruz. Ne kadar ilerlediğinden, nasıl bazı ülkeleri olduğuna, bazı ülkeleri olmadığından bahsetmiyoruz. Burada birçok hesap var. Ama form, içinden geçtikleri bu sistem, bu form
suratat baaz ozelenya Stalin, ozelenya Lenin,
o mekanizma Hitler'de olsa, Stalin'de olsa fark etmez. Ya da herhangi bir şey olabilirdi. Çünkü o yöneticiler zaten yaratanın elinde sadece kuklalardı. Ancak burada insanoğlunun büyük bir nüfusundan bahsediyoruz bu mekanizmadan geçen. Ve bu şekil, bu kalıplardan sünni bir şekilde özgecillikten geçtikleri için elbette büyük acı içerisinde geçirdiler bu insanlar. Çünkü alma arzuları çok ızdırap çekti ve sahte bir şekilde geçtiler. Ama uygulamak istedikleri, önceden uygulamak istedikleri yasa, bir kabalist olmayan ve çok korkunç bir hükümdar olmasına rağmen, onun vasıtasıyla geçmelerine rağmen, bir özgecil bir yasa, yani bir şeyle bir eşitlik olarak tanımlanabilirdi toplumla, toplum içerisinde. Elbette polisleri, KGB'yi kullanarak zorla yaptılar, önemli değil. Ama ülkeye yönelik olarak baskıyla olmasına rağmen halkın içine bu oluşum halkın içinde oturdu ve bu şekilde bir düzen kurdu. Ve bu elbette yukarıdan yapıldı. Belki de dünyanın üçte biri ya da daha fazlasına bu şekilde oldu. Çin'e bakacak olursak ve diğer ülkelere. Dolayısıyla anlamamız gereken şey şu. Bu form, bu şekil Sünni olduğundan var olamaz. Ve son derece baskıdan dolayı kötü bir şey. Ama içinde bir nevi maneviyat yasasıyla Sünni ve yapay da olsa bir ilişki var. Bu yüzden de yok olamaz. Ama her halükarda tüm rejim, daha doğrusu daha sonra bu ülkelerde oluşacak olan rejim daha alt seviyede bir şey olacak ve tüm insanların gözlerinde Sünni ve yapay bir rejim olarak gözükecek. Sonradan gelen rejimler sanki bir çeteymiş gibi ya da geçici bir hükümet gibi, geçici bir burjuva insanların gelmesi gibi. Kaç nesil bu şekilde gideceği elbette zor tahmin etmek ve bizim atalardan çocuklara kalıyormuş gibi gözükmüyor bizim için, çünkü bir sonraki nesil, yani oğullar farklı bir koşulda büyüyor. Ama henüz göremiyoruz ve anlamıyoruz da ne kadar ruhların özel bir şekil edindiklerini, ihsansal bir yasayı nasıl içlerinde şekillendirdiklerini, ruhların henüz bilmiyoruz ve görmüyoruz. Evet. Madde 15. Altruistik, yani özgecil komünizm çok ender bir şeydir. İnsanın ruhu için ender. Dolayısıyla daha kutsal bir toplum bu örneği alıp dünyaya göstermeli. Elbette burada İsrail'den bahsediyor. Kendisini tutan bir grup insandan, daha önce bunun örneğini edinmiş bir insandan bahsediyor, insanlardan bahsediyor. Daha önce sınıflara göre ayrılmamış, mesela Hindistan'da olduğu gibi herkes bir toplumun bir bölümüne ait ve bir başkası farklı bir bölümden bölümle ilişki kuramıyor. Ve İsrail halkı kendi içerisinde herkesin eşit olduğu hissine sahip tek ülke. Akıllı, sen akıllı ve ben aptal olmama rağmen sen güçlü ve ben zayıf, sen zengin ben fakir olmama rağmen İbrahim'den beri, İbrahim Hazreti İbrahim'in oluşturduğundan beri bu grupta herkes eşitti. Birisini sokaktan birisini alıp onunla ne yaparsan yap koşulu hiçbir zaman yoktu. Ve o zaman bahsettiğimiz zaman kralların ve barbarların başka insanlara şlak diye öldürdüğü dönemdi. Her insan yasa karşısında eşitti. Çünkü manevi yasaya uygun olduğu için. Ve herkes eşitti bu yüzden. Herhangi bir hiçbir çocuk yoktu okuma ve yazmayı öğrenmeyen ve doğanın kanunları, yaratanın kanunları, bu dünyanın seviyesinde olmasına rağmen kendi arkadaşına endeksli olarak insanın yaklaşımından bahsediyoruz. Bu insandan bahsediyoruz. Bu yüzden bu ülke için, bu halk için çok gelişmiş diyor özgecil komünizm açısından. Ve örneği göstermeleri lazım. En egoist, aynı zamanda da doğasına göre en egoist ülke olmasına rağmen bu örneği göstermesi lazım. Madde 16. Ulus tehdit altında. Çünkü ekonomi dengelenene kadar herkes farklı bir yere gidecek. Çünkü her insan acı çekmeye tahammül edemez eğer daha lüks bir şekilde yaşama fırsatı varsa. Evet, sanıyorum İsrail'de olan birçok insan buradan çıkıp gitti. Kaçtılar. Ve ne kadar çok yeni insan da getirsek bu ülkeye, İsrail şu anda bir yol. Buradan kaçmak isteyen herkes kaçar. Neden? Çünkü burada iç sorusunun sebebini, kalbinde olan bu soruların sebebini görmüyor. Aslında İsrail ülkesinde yaşayabilmek için İsrail topraklarının fikri olması lazım. Eğer buradaki fikir Amerikan fikri ise şu düşünce oluyor. Amerika'da bunu yapıyorlarsa ben neden burada yapamıyorum? Var olmuş bir modelin içerisinde kendimi neden daha iyi yaşayamıyorum? Her toplum ve o toplum içerisindeki her insan kendi karakterlerine göre insana onun hayatla ilgili sorusuna cevap vermekte. Ne kadar toplumun yasalarına ne kadar uyabilirse, kendisini ne kadar bu çerçevede doyurabilirse, insan yaşayacağı yerde buna göre seçer. Yani hayattaki amacına göre seçer. İsrail'de yaşamak Amerika'daki prensiplerle İsrail'de yaşamak mümkün olmadığından insan ne yapıyor? Amerika'ya gidiyor. Biz ne yapıyoruz burada? İnsanları eğitiyoruz ve onlar Amerika'nın oğulları oluyor. Oğulları oluyor. O yüzden insanların buradan ayrıldığına elbette şaşmamak lazım. Ve eğer İsrail oğullarını eğitmek isteseydik, İsrail'in amacına yönelik bir eğitim vermemiz lazım. Ve bu da tümüyle şu anda sahip olduğumuz amaçlardan farklı. Bu yüzden bu şekilde olacağına şaşmamak lazım. Ve bu yüzden bu ülkeye İsrail denmez. Sadece başka ülkelere geçiş noktası. Daha gelecekte de göreceğiz. Giderek burada çok az kişi kalacak. Ve İsrail ve İsrail'in Yahudilerine yönelik nefret giderek artacak başka yerlerde. Çünkü buraya gelen eğitimli insan, iyi ruhla gelen bir insan, insanın kalmasına izin vermiyor. Çünkü insana bu ülkeye, bu topraklara yönelik bir nefret hissi veriyor. Niye? Çünkü belli bir idealle geliyor. Ve geldikten sonra da bu ideal kırılıyor. Ve sonra fiziksel bir hayata indiriyor, maddenin hayatına. Tıpkı şu anda ülkenin hepsinin içinde bulunduğu koşul gibi. Ondan sonra İsrail'den nefret ederek ayrılıyor. İstatistiklere göre bunu görüyoruz. Ve gidenlerden alınan bilgi, geri dönüşüm bu şekilde. Elbette maalesef sonuç bu şekilde. Ve tüm hükümet şirketler vesaire de burada kalan insanlar sadece işte belli bir işleri olması için çalışıyorlar. Burada genel bir yolsuzluk var yani ülkede. Özgecil komünizmindeki ideal herkesin üzerinde yansıyıp herkese haz verecek ve insan bunun için aslında zor bir dönem geçirmeye de razı olacak. Bu topraklardan şu şekilde yazıyor. Bu hayattayken buradaki birçok liderle tanıştı ve bu tür bir öğrencilerinden de aynı şekilde böyle bir toplum yaratmaya çalıştı Bağhasuma. Sadece bu değil. İnsanların bir araya tüm dünya ülkelerinden insanların bir araya gelmesi tekrar kendi öz ana ülkelerine dönmelerine neden olacak. Çünkü çok büyük çatışmalar olacak. Bu daha önce oldu biliyorsunuz. Şu anda oluyor. Gelecekte de olacak. Şununla ilgili sormak istiyorum. İki çeşit insan var. Bu ülkeye yönelik eğilimi olan insanlar. Yok. Buraya gelen insanlar itiraf etmeseler de içlerinde bir amaç var. Ve bu amaç fizikselliğin çok az üzerinde. Ulusal bir amaç olabilir. Ya da biraz manevi bir amaç olabilir. Ama içinde olduğunu itiraf etmese de kişinin buraya gelme arzusu böyle bir fizikselliğin üzerinde bir arzu olmadan buraya gelmesi mümkün değil. Niye? Çünkü manevi kökten kaynaklanıyor. Yani yurt dışından buraya taşınan bir insan buraya taşınıyorsa hissetmese de içinde itiraf etmese de manevi bir hisle geliyor. Dolayısıyla tüm toplumumuz farklı bir şekilde oluşturuluyor. İsrail şu anda burada ama tüm kırılış haliyle burada. Sadece fiziksel ve her şey absolut dünyasının tersine. Ve dolayısıyla bu da insanları mahvediyor. Ve ne kadar da başarısız olduğumuzu gördük. Etiyopya'dan gelen insanlarla ya da Avrupa'dan gelen ya da başka yerlerden gelen insanlar. İnsan burada yaşayacak hiçbir şey kalmadı. Ama kendisini belli bir şekilde aranje ettiği için, doğası gereği tembel olduğu için ya da dinci olduğu için burada takılıyor. Ve bu yüzden de eğitiminde gösterildiği gibi ülkenin kutsallığı burada bir şekilde tutuyor. Sadece onlar biliyor. Burada Ortodoks dincilerden ve ama geriye kalan laik kesim tembelliğinden dolayı gitmiyor buradan. Çünkü başka bir yere taşınmak zor. Ve elbette bir alışkanlık var. Bir insan alışkanlığını kırması zor. Ama bundan daha fazla bir şey yok. Başarılı olanlar bu ülkeden ayrılıyor. Ve bu ülkede gördüğünüz resim bu. Geriye kalanlar, genel olanlar İsrail'de bu şekilde gözüküyor. Dünyanın her tarafında bu şekilde gözüküyor. Hayatta başarılı olanlar teknolojik şeylerde başarılı oluyorlar ama ülkede geriye kalanlar ayrılan iyilerden sonra geriye kalan kısım. Ve ülkede hiçbir ideal olmayana dek ve ülkede hiçbir ideal kalmayınca da elbette bir ideal bulması gerekecek ve bu manevi bir şey olacak. Bakın Amerikalılara dünyada ne yapıyorlar? Bir düşman olması lazım onlar için. Dünya için bir örnek olduklarını görmeleri lazım. 1000 asker yılda ölüyor. Tamam diyorlar. Bu olmadan var olamayacaklarını görüyorlar. Bizim hesaplarımıza göre mi yapıldığını sanıyorsunuz? Hayır, tam olarak doğru bir yapılan bir hesaplama. Bu bizim için bu kadar masraf olacak. Ama bu masraf olmadan ülke olarak var olmaları mümkün değil bir örnek olarak vesaire. Eğer tüm dünya bizleri kendi prensiplerimiz için savaşan bir ülke olmadığımızı görürlerse o yönde bir yatırım da yapmazlar. Hesaplama bir genel. Bizim de tabii ki hiçbir idealimiz yok burada. Ne yapacağız? Hayatta kalacağız günden güne. Buradaki komşularımızla baş başa yırtınma içerisinde kalacağız hayatta kalmak için. O yüzden başka bir ara rejim olmadığını söylüyor Balfasullah. İsrail topraklarına geri döndüğümüz zamandan beri hemen bu özgecil komünizme edinmemiz lazım diyor. Başka bir ara form, ara oluşum yok diyor. Yani şöyle ya da bu şekilde başka bir rejim, ara rejim olamaz diyor. Çünkü bu İsrail'e ve doğaya eşit olan ve sadece bu koşulda var olabileceğimizi söylüyor. Yoksa bu topraklardan hepimizin ayrılması gerektiğini yazıyor. Ve bunun zamanı sınırlı diyor. Bunu edinmek için ve kabul etmek için üzerimizde zaman sınırlı diyor. Eğer ve bunu yapmazsak diyor, tekrar sürgüne gideceğiz diyor. Ve burada kalan çok az bir insan olacak diyor. Çünkü geriye kalan ülkeler buraya geleceğini söylüyor. Çünkü bu toprakları onlar bizden daha laikler diyor. Çünkü onlar üst güçle daha az çelişki içerisinde diye yazıyor Bağlasulan. Ve doğa her zaman dengeye doğru çektiği için insanı biz dolayısıyla bu forma ulaşamazsak, İsrail dışında olursak, o zaman daha dengede olacağımızdan dolayı tekrar sürgüne gitmiş olacağız baskılar vasıtasıyla. Eğer bunu yapmazsak, verilen zaman sürecinde geriye kalan, çünkü doğa tarafından bu zaman süreci doğa tarafından tayin ediliyor. Eğer bunu yapmazsak üzerimizde güç öyle bir işler ki elektrik yükümü gibi, elektronik bir alan gibi, etrafındaki güce doğru hareket eden bir elektromanyetik alandaki bir madde gibi biz de hareket etmek zorunda kalacağız. Belki belki denge de tümüyle farklı bir yerde olacak düşüncemiz. Yani diyelim ki bir koşul oldu ve biz İsrail topraklarından tekrar ayrıldık. 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon ve hiç kimse bizi kabul etmedi diyelim. Mesela dünyada vardı. Bizi kimse kabul etmedi eskiden. Ve dolayısıyla biraz Amerikalı Yahudilere biraz para veririz. Bize bir yer açarlar. Doğu yakasında. Ve insanoğlu der ki bu iyi bir şey. Biz aldık onları, iyi bir yere koyup aranje ettik. Neden olmasın? Daha fazlasına layık olmadığımız için, çünkü bir fırsatımız vardı ve yapamadığımız için. Bir fiziksel örnek daha var. Potansiyelde var olan bir şey var. Fiziksel oluşumu olmadan önce. Birçok zaman derste İsrail halkından bahsediyoruz ve bu insanların yukarıdan verilen bazı insanlara yapmış olduğu bir iyilik olarak şey yapıyoruz, görüyoruz. Bizi buraya getirdiği için. Hayır. Bağlı Sulan sana şunu diyor. Bu bir sana yapılan bir iyilik değil. Bu bir koşul. Sen bunun için bir bedel ödedin ve çok büyük bir bedel ödedin. 2000 yıldır sürgündesin çünkü. Ve aynı şekilde 2. Dünya Savaşı'ndaki ölümlerde 1948'de de olmadı. Daha önceki dönemlerde oldu. Daha önce Binyu'nun bir hükümet kurmak için çaba verdiği gibi ve birçok hükümetle kavga edip öldürdüler. Çünkü bir yerde bir hükümetin işine geliyordu Güney Amerika'da. Diyelim ki dolayısıyla bu topraklar bir herhangi bir maneviyata yönelik hiçbir yasa kabul etmedi. Ama sadece bir saklanma yeri. O kadar. Ve bir Ziyonist olmama rağmen burada bizim anladığımız şekilde İsrail ruhunu şey yapan bir şey yok burada. Ne burada cumartesi günleri şabat tuttuğumuz için yok helal yemek ya da kosher koşullarını tuttuğumuz için mi yiyoruz? Biz burada manevi köklerden kaldığı için yapıyoruz bu dini şeyleri. O kadar. Burjuva ülkelerinin bir şeyi altında yaşıyoruz. Sistemi altında yaşıyoruz. O yüzden burada niye kalalım ki? Ama kulağa sanki büyük bir şey, büyük bir hediye almışız gibi geliyor. Evet, büyük bir olay ama bir hediye değil. Doğanın kanununa göre. Yukarıdan bir hediye yok kimseye. Bir yer edindik ki fiziksel bir şekilde manevi bir oluşumu gerçeği oluşturabilmek için manevi koşulu örneği oluşturmak için ve biz burada duran seviyeye göre eşitlik formunda Bina'ya göre İsrail topraklarına Bina diyorlar biliyorsunuz. Yaşar el Bina ile ilişki kuran Malkut oluyor. Dolayısıyla burada yaşıyorsan, yaşarken belli bir yönetim dahilinde, belli şekilde yönetiyorsan, senden burayı almak isteyen kimse yoksa, bu doğanın kanunlarına göre, eğer burada yaşayabiliyorsan, kendini İsrail topraklarının yasasına eşitlediğin için Yaşar El kelimesi demek İsrail. Üst güce kendini endekslemen lazım. Eğer buna uygun değilsen bu topraklara uygun değilsin demektir. Ve duran, büyüyen ve bitkisel seviyelerden, hayvansal seviyelerden, bedenselliğin, maneviyatın da yasaları bu seviyeleri aynı şekilde etkiliyor. Ve bu seviyelerden aynı yasaları görüyoruz. Dünyamızda Talmud Eser Sefirot'ta çalıştığımız gibi İsrail toprakları Bina gibidir. Bina'nın özellikleri vesaire. Maneviyatla böyle bir ilişkisi var. Sen eşitlik formunda olmak zorundasın. Tüm doğa bu şekilde işliyor. Biz şu anda o eşitlikte değiliz. Buna başladık, devam ediyoruz ama yanlış devam ediyoruz. Dolayısıyla hiçbir seçimimiz yok. Yaratan'ın bize verdiği bu fırsatı çok iyi kullanmamız lazım ki belli sınırlı bir zamanımız var. Bu sınırlı zaman içerisinde uygulamamız lazım. Yoksa çünkü aynı şekilde insanoğlundaki egoist oluşum büyüyor. Komşularımızda ego büyüyor, Hristiyanlarda, Araplarda egoizm büyüyor, her şey değişiyor ve eğer biz tüm bu gelişim içerisinde doğru forma doğru ilerlemezsek elbette kendimiz için büyük zarar oluşturuyoruz. Sadece kendimiz için değil, tüm dünya için büyük zarar veriyoruz. Tüm dünyayı kaosa sürüklüyoruz, davet ediyoruz. Çünkü tüm dünyanın ıslah prosesi iyi bir şekilde yapabilir. Değiştiren ışık vasıtasıyla ya da acı vasıtasıyla, ızdırap vasıtasıyla. Burada kilit, metot elimizde. Bu merkezi görevi alamazsak ki o yolda ilerlemeye çalışıyoruz. O zaman dünya doğan her şey bize yönelik daha odaklanmış olacak. Doğanın kanunlarını anlamamız lazım ve bizi nasıl organize ettiğini, dünyanın coğrafi konumunu ve oluşumunu, her şey bizim etrafımızda oluşuyor. Çünkü ıslah metodu bu taraftan. Neden tüm realite bu dünyaya geldi? Tekrar sonsuzluğa yükselmek için. Dolayısıyla her şey bu noktada odaklanıyor. İsrail topraklarında bulunan o İsrail halkına bağlı. Elbette dünyadaki olan her şeyi görürseniz, prosedürü görürsünüz. Dünyadaki her ülkede ne olursa olsun sonradan kimin Yahudi olduğunu biz ortaya çıkarınca o zaman nasıl organize edildiğini gerçekten göreceksiniz. Burada Baal HaSulam bize bir takım izlenimlerini anlatıyor. Gözlerimizle gördüğümüz şeye bakmamız gerekmiyor. Sadece bir doğanın kanunu var ve bunun içerisindeyiz. Eğer kendimizi bununla akıcı bir şekilde getirirsek iyi olur. Yoksa bunu yapamazsak kötü olacak. Çünkü 3. Dünya Savaşı bile, hatta 4.sü bile olabilir. Ve o zaman sadece birkaç kişi hayatta kalacak. Ve ve sadece ilkel insanların kalıp kalmaması önemli değil bu savaşlardan. Ama o insanlar sonuç itibariyle özgecil doğayla uyumlu, özgeci bir toplum oluşturacaklar ve bu şekilde manevi seviyelere yükselecekler. Ve o zaman bu dünyada iptal olmuş olacak. Çünkü gerçek değil bu dünya. Sadece öyle gözüküyor. Çünkü 5 duyumuz dahilinde böyle gözüküyor. Ama insan bu maneviyatı edinir edinmez küçük dereceler büyük derecenin içinde dahil olduğu için bu realite artık hissedilmekten çıkıyor insanlar içerisinde. Ve farklı bir varoluş seviyesine çıkıyoruz. Manevi doyum seviyesine çıkıyoruz ve bunun 6 milyar insanla ya da 6 bin insanla olup olmaması önemli değil. Çünkü ruhun kökü olan önemli. Bedenlerin sayısı önemli değil. Dolayısıyla anlamamız gereken şey şu: her şey eşitlik kanunu endeksli ve bunu yapmamız gereken bir zaman sınırı var safhadan safhaya geçmemiz için. Ve biz hala hareket zamanında, hareket zamanı içerisindeyiz. Ta ki güçler artan arzulara göre hareket edip o zıplama olana kadar. Bu genel bir güç bizim karşımızda duruyor. Bunu endeksli olarak insanoğlundaki reşimotlar artıyor. Ve bir sınır oluşuyor. Bir sınır ediniyor ve bir zıplama oluyor. Her şeyde olduğu gibi. Yavaş yavaş büyüyen bir şey görüyorsunuz. Ondan sonra löp diye çiçek açıyor. Yud, hey, vav, hey seviyelerinde böyle oluyor. Birinci aşama kendisini dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor. Ondan sonra löp diye ikinci safhaya geçiyor. Aynı şekilde de burada. Biz de yavaş yavaş gelişiyoruz. Ama ters tarafa doğru, zıt yöne doğru, zıt arzularla, içimizdeki zıt arzularla büyüyoruz, gelişiyoruz doğaya aykırı bir şekilde. Bizi buraya getirmesine rağmen İsrail'e, biz doğan kanunu şey yapamazsak, uygulayamazsak olacak ne olacak? Ters konuma gelmiş olacağız. Birbirine iki zıt koşul. Ondan sonra bir zıplama olacak. Biz ne olacağız? Yok olacağız. Ya da sürgüne gideceğiz. O kadar. Ama her halükarda bir şeyin olması lazım. Burada aslında bizi uyarmak istediği nokta bu, evet. Ne demek istiyorsunuz kaos ve savaş vasıtasıyla, savaştan bahsederken? İki güç arasındaki savaştan bahsediyorum. Negatif güç ve pozitif güç. Biz dünyamızda sağ ve solun klipaları, klipa kabuk demek ve İsrail'i kontrol edebilmek için doğru bir şekilde eğer ortada stabilize edilmezse, çünkü orta çizgi mantık ötesi olması lazım özgecil gücü edinebilmek için ve bu güç yukarıdan gelen bir şey, bunu kendimiz edinecek güce sahip değiliz. Bizim talebimize endeksli olarak gelir ve buna değiştiren ışık denir. Bize güç veren ışık. O zaman duyduklarıma göre her şey fiziksel dünyada en azından bir kere olmak zorunda. O zaman bu savaş ya da kaos olmak zorunda. Yok, yok. Bu yanlış. Öncelikle şu açıdan yanlış. Sen diyorsun ki her manevi kök fiziksel bir daldan geçmesi lazım diyorsun. Fiziksel bir dalın ne olduğunu bilmiyorsun. Bu insanın içerisinde olan bir dal. Biz fiziksel bir dünyadan bahsetmiyoruz. Ölülerin uyanmasından bahsettiğimiz zaman ne kemiklerin hayata geldiğini göreceğiz. Hayır, fiziksel dal demek, ağlabilmek demek, fiziksellik derken bundan bahsediyoruz. Bedensel şeyden bahsetmiyoruz. Bedensel şeyler var ve fiziksel şeyler var. Fiziksellikten bahsettiğiniz zaman beş duyumuzdan, hafızamızdan ve içimizden şeylerden bahsediyoruz. Ben insan olarak, sadece bir insan olarak... fiziksel adam den bahsediyorum. Ama buna ek olarak bir de bedensel bir durum var. Ne yapıyoruz? Yediriyoruz, içiriyoruz. Uyutuyoruz, giydiriyoruz. Vesaire. Bunlar fiziksel şeyler. Bunlar manevi şeyler değil. Bunlar iki ayrı şey. Maneviyat ve fiziksellik. Bizim içimizi fiziksel maddeler olarak değerlendirip egolarına göre birçok fiziksel hareketler yapıp maneviyatta olduklarını sanan insanlar var. Eğer ben bedenimde ızdırap çekiyorsam, bedensel halimde, o zaman ben ne yapıyorum? Maneviyata gitmek istiyorum. Sanki sanıyorum ki mesela bazı insanlar var, diyet yaparak maneviyata giriyorlar, ruhaniliğe, spiritualiteye. İnsanın içerisinde iki parça var sandığınız söylüyor. Biz diyoruz ki hayır, insanın üç şeyi var. Bedensel şeyi var, fiziksel yanı var ve belki ruhi bir yanı olabilir. Dolayısıyla fiziksel ve bedensel dediğimiz zaman dünyadaki ülkelerin yapısı diyoruz. Genel insanlardan bahsediyoruz. Bu dünyadaki Yahudi de öyle. Bu dünyada Yahudi sadece Yahudi adı var. Yani maneviyata özlem duyan insan henüz ulaşamamasına rağmen onun için bedensel bir şey var ve manevi bir şey var. Ama maneviyat ne demek? Maneviyat öyle bir insan için perde var, mantık ötesi ilerleyişi var, yaratan ve ışık var. İçindeki o ihtiyaca göre var. İnsana şu şekilde endeksli, insanın çalışmasına ve metodu uygulamasına bağlı. Ama diyebilirim ki şu anda o yaratana ait bir şey. Parça ne soruyorsun şu anda? Bedensel ve fiziksellik arasında ne fark var? Fiziksel almak için maneviyat ihsan etmek için. Yo yo yo. Fiziksellik fiziksel şey almak için, manevi şey ihsan etmek için. Bedensel bunlarla hiçbir alakası yok. Bedensel bu dünyanın seviyeleriyle ilgili. Bu en alt derecedeki madde. Hiçbir niyeti olmayan bir şey. Sadece bir madde. Var olan bir madde. En alt seviyede. Bu durumdayken bu şekilde anlatabilirim. Dersin ikinci kısmına geçiyoruz. Talmud Eser Sefirot'a.